Ayrım 12, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 123. MİT Müsteşarı Hakan Fidan darbeyi önceden biliyordu. Oysa darbe olacağını Hakan Fidan çok önceleri biliyordu. Zira bir süre önce oğlunu saraya çok yakın aydınlı eski bir savcının kızı ile evlendirmişti. Savcının köyü çoğunluğuyla Gülenci'ydi. Hakan Fidan gelinini darbe girişiminden bir süre önce köyüne gönderdi. Ankara karışacaktı, gelini güvende olmalıydı. Köyden Fethullahçı biri çok yakında AKP ve Tayyip'in diyerek ne yapacaklarını söylüyordu. Cemaatin Ege bölgesi mali sorumlularından biri de o köydendi ve darbe girişiminden bir süre önce evinde çok sık toplanmalar oluyordu. Öyle ki Hakan Fidan'ın oğlu ve gelini de o eve gidip gelenler arasındaydı. Yine ne garip ki Aydın'da derin dondurucu imalatçısından kuru yemiş tüccarlarına kadar birçok isim tutuklandı. FETÖ'cü köyde yetişen, Ankara'dan ziyarete gelen bir hakim de iyi yırttık diyordu. Darbe girişimi bittikten sonra Fidan'ın gelini de Ankara'ya dönüyordu. Hakan Fidan cemaat organizasyonunda. Odatv.com 20 Ocak 2015 tarihinde cemaate yakın hesaplardan biri olduğu bilinen isimsiz 111 adlı hesapta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Türkçe olimpiyatlarındaki bir fotoğrafını paylaştığını haberleştiriyordu. Söz konusu hesaptan paylaşılan iddiaya göre Hakan Fidan'ın yer aldığı fotoğraf 2009 yılındaki Türkçe olimpiyatlarından. Doğru mudur bilinmez. Ancak şu bir gerçek ki bugünün MİT Müsteşarı Hakan Fidan cemaatin en önemli organizasyonlarından olan Türkçe olimpiyatlarının tertip heyetinde yer aldı. 25 Mayıs-3 Haziran 2007 tarihleri arasında gerçekleşen 5. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın tertip heyetinde dönemin TİKA, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Başkanı Hakan Fidan da vardı. Zaman Gazetesi 21 Şubat 2007 tarihinde Türkçe Olimpiyatları'na dair haberinde tertip heyetini yayımlamış, bu tertip heyetinde Hakan Fidan da yer almıştı. Hakan Fidan Umre'de görüntülendi. Hakan Fidan MİT Müsteşarlığından istifa etmiş, AKP'den milletvekilliği adaylığına soyunmuş, 2 Mart 2015 tarihinde Suudi Arabistan'da umre yaparken görüntülenmişti. Erdoğan'ın sır küpüm dediği MİT'in başı bu kez umre fotoğraflarıyla medyanın ilgi odağı oluyordu. Hakan Fidan'ın da kutsal topraklarda namaz kılarken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılıyor. Ancak bu fotoğraflara göre namazda el bağlama şekli kurallara uymuyordu. Dünür Mehmet Yılmaz Küçük 1964 yılında Koçarlı'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Aydın'da, üniversite tahsilini Ankara'da, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1989 yılından 1997 yılına kadar çeşitli yerlerde Cumhuriyet Savcılığı, 1997-2000 yıllarında Adalet Müfettişliği, 2000-2004 yılları arasında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, 2004-2009 yıllarında Adalet Bakanlığı'nda Tetkik Hakimi ve Daire Başkanı olarak çalıştı. 18 Ağustos 2009 tarihinden 13 Mart 2011 tarihine kadar Başbakanlık İnsan Hakları Başkanı olarak görev yaptı. Halen Türk Telekom AŞ'de çalışmaktadır. Evli ve 4 kız çocuğu bulunmaktadır. Kendi özgeçmişini bu şekilde açıklayan Mehmet Yılmaz Küçük, Başbakanlık'ta bir dönem yaptığı daire başkanlığı göreviyle TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in de danışmanlığını yapmasını nedense es geçmiş. Niye bu konuya değinmemiş derseniz gelin onu da 2008-2009 yıllarında yayımlanan TRT'de danışman skandalı başlıklı haberden izleyelim. TRT'de danışman skandalı. Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'ün soru önergesine verdiği yanıt, daha önce TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in hukuki ve ihalelerle ilgili konularda genel müdür danışmanı olarak görevlendirildiğini söylediği Mehmet Yılmaz Küçük ile Fazlı Yıldız'ın kurumlarla ilgili hususlarda Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a bilgi vermek üzere geçici olarak görev yaptığını ortaya koyuyordu. Köktürk Bakan Aydın'ın verdiği yanıtın TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in daha önceki açıklamalarıyla çeliştiğini belirterek hangisi doğru diye sordu. Köktürk eğer bu kişiler Mehmet Aydın'ın danışmanı ise bu da anayasa ve TRT yasasına aykırıdır diyordu. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, TRT'de danışman olarak göreve başlatılan Mehmet Yılmaz Küçük ve Fazlı Yıldız hakkında TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in daha önce Mehmet Yılmaz Küçük'ün hukuki konularda, Fazlı Yıldız'ın da ihalelerle ilgili konularda genel müdür danışmanı olarak görevlendirildiğini söylediğini bildirdi. Köktürk, TRT'deki danışmanları soru önergesiyle meclis gündemine taşırken, Devlet Bakanı Mehmet Aydın önergeye verdiği yanıtta, her iki danışmanın da 3056 sayılı kanunun 36. maddesine göre başbakanlıkta görevlendirildiğini ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurumla ilgili hususlarda ilgili devlet bakanına bilgi vermek üzere geçici olarak görev yaptığını ve kendilerine herhangi bir ad altında ücret ödenmediğini bildiriyordu. Soru önergesini TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in bilgi notuyla yanıtlayan Bakan Aydın, Fazlı Yıldız kurumumuz kadrolu personeli olmayıp kurumca yapılan ihale dosyalarını ve yaklaşık maliyet hesaplarını görmemektedir. Kurumumuz hukuk müşavirliğinde görevli hukuk müşavirleri ve avukatlar, TRT Hukuk Müşavirliği kuruluş ve görev esasları çerçevesinde görevlerini sürdürmektedirler, diyordu. CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ise Bakan Aydın'ın verdiği yanıtla daha önce TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in yaptığı açıklamanın birbiriyle çeliştiğini kaydetti. Köktürk şunları söylüyordu: "Soru önergemize verilen yanıt adeta TRT'deki danışman skandalını ortaya koymaktadır. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 15 Şubat 2008 tarihindeki duyuru ile Mehmet Yılmaz Küçük'ü hukuki konularda, Fazlı Yıldız'ı ise ihaleler ile ilgili konularda genel müdür danışmanı olarak görevlendirdiğini tüm TRT teşkilatına duyurmuştur. Biz de Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde bu iki danışmanın hangi gerekçeyle görevlendirildiğini ve bunlara ne kadar ücret verildiğinin yanıtlanmasını talep etmiştik. Soru önergemize TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin imzası ile verilen yanıtta Mehmet Yılmaz Küçük ve Fazlı Yıldız'ın 3056 sayılı kanunun 36. maddesine göre başbakanlıkta görevlendirildiği ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurumla ilgili hususlarda ilgili devlet bakanı Mehmet Aydın'a bilgi vermek üzere geçici olarak TRT'de görev yaptığı bildirildi. İbrahim Şahin daha önce bu iki kişinin genel müdür danışmanı olarak görevlendirildiğini söylüyordu. Şimdi ise bunu inkar ediyor ve adı geçen iki kişinin kurumla ilgili hususlarda Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a bilgi vermek üzere geçici olarak görev yaptığını belirtiyor. Anayasanın 133. maddesine göre TRT'nin özerk bir kuruluş olduğunu belirten Köktürk, eğer bu kişiler Mehmet Aydın'ın danışmanı ise, başbakanlıkta görevli danışmanların Mehmet Aydın adına TRT'de bulunması anayasaya ve TRT yasasına aykırıdır. İbrahim Şahin'in danışmanı ise Mehmet Yılmaz Küçük hakimdir ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak çalışmaktadır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun başka iş ve görevler başlıklı 48. maddesine göre hakim ve savcılar kanunlarda belirlenenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar, kazanç getirici faaliyetlerde bulunamazlar. Yasanın bu açık hükmüne karşı Mehmet Yılmaz Küçük TRT Genel Müdürü'ne nasıl danışmanlık yapıyor şeklinde soru soruyordu. TRT'deki kadrolaşma uluslararası boyut kazandı. 4 Nisan 2010 tarihinde Oda TV TRT'deki kadrolaşmayı şöyle anlatıyordu. TRT Uluslararası Haber Kanalı Euronews'a ortak oldu ve 30 Ocak 2010 tarihinde İstanbul'da yapılan bir törenle Türkçe yayın başladı. Bu kanalın Türkçe servisinde çalışanlar da Samanyolu TV, Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı'ndan seçildi. Ali İhsan Aydın Euronews'un Türkçe bölümünün başına getirildi. Ali İhsan Aydın Fethullah Gülen cemaatinin yayın organlarından Zaman Gazetesi'nin muhabiri. Euronews'un Türkçe servisinde çalışmaya başlayan ve daha önce cemaatin yayın organlarında çalışanların isimleri bunlarla sınırlı değil. Euronews'un Türkçe yayınların başlamasıyla ilgili verdiği habere göre Türkçe bölümünde 17 kadrolu gazetecinin yanı sıra çok sayıda da freelance muhabir çalışıyor. İşte bazı isimler: Yasin Tuncer, Cihan Haber Ajansı'nda çalışmaya başladı, son olarak Zaman Gazetesi'nde spor muhabiri olarak çalışıyordu. Faruk Can, gazeteciliğe Today Zaman Gazetesi'nde başladı. Mustafa Bağ, Cihan Haber Ajansı'nın Kudüs temsilciliğini yaptı. Ali Çimen, Zaman Gazetesi'nde dış haberler, haber merkezi ve magazin servislerinde çalıştıktan sonra gazetenin Almanya ve Hollanda merkezlerinde görev yaptı. Daha sonra değişik medya organlarında çalışan Çimen, Zaman ve Today Zaman gazeteleri adına bir süre Londra'da çalıştıktan sonra uluslararası haber kanalı Euronews'a geçti. Bahtiyar Küçük, Zaman Gazetesi'nde diplomasi muhabirliği yaptı. Samanyolu Haber TV'de diplomatik misyon programını hazırlayıp sundu. Zeki Saatçi, 1997 yılında Samanyolu TV'de çalışmaya başladı. Son olarak Cihan Haber Ajansı'nın uluslararası servisinde yöneticiydi. Özgür Zentürk, Ardan Zentürk'ün oğlu, 2008 yılında AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu MKYK üyesi Ayşe Böhürler'in eşi Fatih Böhürler ile Telerandum adlı bir şirket kurdu. Yazıda TRT personeli değil ama TRT'yi temsil ediyor başlığı altında. 18 Ağustos 2009 tarihinden bu yana Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Yılmaz Küçük'ün TRT adına Euronews Yönetim Kurulu'nda bulunması mümkün değil deniyor ve şöyle devam ediliyordu. TRT personeli olmayan bir kişi TRT'nin ortak olduğu bir şirkette TRT'yi temsil edemez. Mehmet Yılmaz Küçük aynı zamanda Türk Telekom Hukuk Direktörü. Başka? Turkcell'de de. Sizin anlayacağınız devlet adeta ona çalışıyor, hukuku bile çiğneyerek. Şimdi diyeceksiniz ki bu dünür Mehmet Yılmaz Küçük kim? Neden bundan bahsediyorsun? Anlatayım. Ancak önce 9 Mart 2015 tarihli bir haberi hatırlayalım. Hakan Fidan'ın milletvekili aday adaylığını geri çektiği bildirildi. Hakan Fidan gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle 25. dönem milletvekili aday adaydı, başvurumu geri çekmiş bulunuyorum dedi. Peki Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan'ın kim olduğu malum, MİT müsteşarı. Fidan milletvekili adaylığından vazgeçme kararını açıklamadan önce Tayyip'le arası limonileşmişti. Yine öyle bir günde yanında Ahmet Davutoğlu, Taner Yıldız, bir de günah söyleyenlerin boynuna Tayyip olduğu halde Mehmet Yılmaz Küçük'ün evinin yolunu tutarlar. Hoşbeşten sonra Davutoğlu sözü alır. Allah'ın emriyle der, peygamberin kavliyleyi de unutmaz. Küçük, Davutoğlu sözünü tamamlar tamamlamaz, verdim gitti der. Orada bulunanlar, kız evisin hemen verilir mi deyince Küçük, isteyen başbakan olunca siz gelin de nazlanın cevabını verir. Başbakan kızı Hakan Fidan'ın oğluna istiyor. Küçük de anında verdim gitti diyordu. Ve düğün günü gelip çatıyor. Ne garip ki düğüne Fidan'ın adaylığı nedeniyle Tayyip'le arasının hafifçe açılması nedeniyle AKP'liler ve FETÖ'cü iş adamlarından pek ilgi olmuyor. O da düğün sonrası adaylıktan vazgeçtiğini açıklıyordu. Düğünün intikamından mı olacak, adaylıktan vazgeçmek zorunda olmasından mı, yoksa başka nedenlerden mi bilinmez, Fidan darbe günü ne Erdoğan'a, ne başbakana, ne de başkasına bilgi veriyordu. 16'da sadece Genelkurmay Başkanı'na söylüyordu. O günlerde yani darbe girişiminden bir süre önce Aydın'da ilginç olaylar gelişiyor, bazı FETÖ ileri gelenleri eşlerinden anlaşmalı boşanıyordu. Yine günahı söyleyenlerin, Fidan'ın kardeşinin Kuşadası'nın en güzel yerinde bir işletmesi vardı ve çok değerli misafirler orada konuk ediliyordu. Şimdi diyeceksiniz ki düğün başta olmak üzere bu konular basında niye yer almadı? İşte bunu ben de bilmiyorum. Neyse bu konuyu burada kesmek gerekiyor. 7 yıla yakın sorgusuz sualsiz yatma bir yana annesini bazı AKP'li ve FETÖ'cülerin işbirliğiyle hastanede açık bir cinayetle yeni kaybeden biri olarak benden bu konu bu kadar. Eğer annemin rahatsızlığı fırsat bilinip Aydın, İzmir, Denizli ve diğer çevre hastanelerinin hiçbirinde yoğun bakımlarda yer yok yalanlarıyla ta Uşak Medikal Park'a sevk mecburiyetinde bırakılmasaydık, bugün darbe teşebbüsünün hazırlıklarından en önemlilerine net bir şekilde tanık olacaktık. Bakın günler önceden geliyorum diyen darbe girişimini önceden haber verenler de vardı. Darbeyi haber veren cemaatin yayın yönetmeni. Cemaatin yayın organı Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in darbe girişiminden 8 gün önce iyi bir çıkış yok artık diyerek darbeyle ilgili tweet attı ortaya çıktı. Keneş 7 Temmuz 2016'da ya bir şeyler olacak ve bu böyle gitmeyecek ya Suriye-Irak versiyonu bir ülke olacağız. Tercih bizim şeklinde bir tweet'i alıntılayarak şunları paylaştığı anlaşıldı. İyi bir çıkış yok artık. Kötü daha kötü. En kötü çıkış var. Kötü olan darbe diyeyim. Gerisini siz tahmin edin. Zaman gazetesi eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş, kötü olan darbe diyeyim gerisini siz tahmin edin diyor. Daha ne desin? SİHA yöneticisi Gülen'i savundu. SİHA her konuda Fethullah'a desteği görev biliyordu. SİHA istasyon şefi Graham Fuller darbe konusunda da Fethullah'tan yana tavır alıyordu. Fethullah Gülen'e ABD'den yeşil kart alabilmek için referans olan SİHA yöneticilerinden Graham Fuller, darbe girişiminin Gülen'le alakası olmadığını iddia ediyordu. Fuller, FETÖ'yü gerçek İslam bu diyerek örgüte skandal sözlerle sahip çıkarken, Gülen'in Erdoğan karşısında çok zayıf olduğu bir dönemde darbeye girişmesini mantıksız bulduğunu savunuyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ lideri Fethullah Gülen'e sahip çıkan ABD, teröristlere kol kanat germeye devam ediyor. Gülen'in örnek İslam'ı temsil ettiğini iddia ederek darbe girişimini onun yapmadığını da öne sürüyor. Huffington Post'ta bir yazı kaleme alan Graham Fuller, geçen hafta Erdoğan'a karşı düzenlenen başarısız darbe girişiminin arkasında Gülen'in olmadığına inanıyorum. Elbette elde kanıt olmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil. Erdoğan zaten darbeden önce FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştu dedi. Gülen cemaatinin demokrasi yanlısı olduğunu öne süren Fuller, Erdoğan'ın FETÖ'yü terörist yapılanma olarak tanımlaması, hareket hakkında az da olsa bilgisi olanlara çok saçma gelecektir. Zira bu cemaat barış ve diyaloğa çok büyük önem vermektedir iddiasında bulunuyordu. Graham Fuller 15 Temmuz'da Türkiye'de miydi? 26 Temmuz 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Cemil Ertem, eski SİHA görevlisi Graham Fuller'ın 15 Temmuz'da İstanbul'da olduğunu ve şaibeli yollarla 16 Temmuz'da bir komşu ülkeye kaçtığını yazıyordu. Ertem şimdi bu tespiti doğrulayacak veriler elimize geliyor. Bu darbe girişimi olmadan önce ancak bir komplo teorisinden öteye gitmeyecek, böyle görünerek üzerinde durulmayacak bilgi ve kanıtlar şimdi elimizin altında. Örneğin ABD'li neokonların darbe öncesi İstanbul'da cirit atması, Fuller'ın ekibinin yaptığı toplantılar açığa çıkmıştır. Hatta Graham Fuller'ın Türkiye'de olduğu ve şaibeli yollarla 16 Temmuz'da bir komşu ülkeye kaçtığı çok ciddi istihbarat bilgileridir. Zaten darbe girişimi öncesi ve sonrasında bu marifetli neokonun yazdıkları da ortadadır ifadelerini kullandı. Ergenekon hakim ve savcıları tutuklandı. 2007'deki Ergenekon tezgahı ile TSK'nın kolu kanadı kırılmış, başta Deniz Kuvvetleri olmak üzere felce uğratılmıştı. Atatürkçü yurtsever askerler emekli edilmiş, cezaevlerine doldurulmuş, yerlerine genelde Fethullahçı askerler getirilmişti. Ne garip ki darbe yapmaya kalkan FETÖ'cülerle çarpışma görevi de Atatürkçü yurtsever askerlere düşmüştü. 5 Ocak 2009 tarihinde sözde Ergenekon yargılamalarının 36. celsesinde hakimlerden Sedat Sami Haşıloğlu'nun tarikat bağlantılarını ortaya çıkarıyor ve davadan çekilmesini şu sözlerimle istiyordum. Sayın Başkan, şimdi bazı açıklamalarım olacak ve bu açıklamalara paralel olarak da bazı taleplerde bulunacağım. Türkiye Cumhuriyeti hakimine yakışmayacak ve hakimlik meslek ilkelerine ters düşecek şekilde tarikat bağlantıları ortaya çıkan üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun tarafsızlığını yitirmiş olması nedeniyle öncelikle CMK 30'a 2 maddesi uyarınca heyetten çekilmesini, çekilmeyi kabul etmediği takdirde iş bu davada yargılanan Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik sanıkları mahkum etmek amacıyla soruşturmanın başından itibaren verdiği tutuklama ve her türlü tedbir kararları ile tarikatçı zihniyetin ortaya çıktığından CMK'nın 25'e 2 maddesi uyarınca yapmış olduğum red işleminin kabulü ile söz konusu üye hakimin yargılama heyetinden alınmasına karar verilmesi arzından ibarettir. Çekilme ve red sebepleri üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ailesinin kurduğu aşağıda isimlerini vereceğim vakıflar çerçevesinde yürüttüğü tarikat bağlantılarını 30 Aralık 2008 tarihi itibariyle öğrenmiş bulunduğumdan, Söz konusu hakimin bu bağlantılarının ve faaliyetlerinin ortaya çıkması nedeniyle sanıklara duyduğu siyasi ve ideolojik husubetin dikkate alınarak davada tarafsız kalması imkansız hale geldiğinden öncelikle kendisini CMK 32 maddesi uyarınca heyetten çekilmeye davet ediyorum. Çekilmeyi kabul etmediği takdirde laik ve ulusalcı kimlikleri sebebiyle yargılanan sanıklar aleyhine soruşturmanın başından itibaren verdiği, başta tutuklama kararları olmak üzere her türlü usule aykırı ve kolaylıkla vermiş tedbir kararlarının altında imzası bulunan üye hakimin tarikat bağlantıları ortaya çıkmış olmakla yargılamada tarafsız kalma ihtimali kesinlikle bulunamadığından, CMK 25'e 2 madde uyarınca süresinde yapmış olduğum red talebimin kabulü ile heyetten alınmasını arz etmekteyim. Şöyle ki, A. Red gerekçelerini 30 Aralık 2008 tarihinde öğrenmiş bulunduğumdan CMK 25'e 2 maddesi son cümlesi uyarınca süresi içinde ileri sürmekteyim. B. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun ailesi ile birlikte faaliyet gösterdiği tarikat vakıflarının isimleri şunlardır. 1. Elhaç Üveys Efendi bin Mehmet ve Rufekası Elhaç Mehmet Kızıl Vakfı. Bu vakfın mütevellisi yani temsilcisi Abdülsamet Haşıloğlu'dur. 2. Abdülvehhab bin Osman Vakfı. Bu vakfın mütevellisi Abdülsamet Haşıloğlu'dur. 3. Rukiye Hanım Binti İsmail Efendi Vakfı. Bu vakfın mütevellisi yani temsilcisi yine aynı Haşıloğlu ailesinden Sadrettin Haşıloğlu'dur. Ben dilekçeme 3 tane aldım. Bugün 4. vakfı da öğrendim. Onu da arz ediyorum. 4. Elhaç Ahmet Efendi bin Üveys Efendi ve Refiki bin İmam Mehmet Vakfı. Bu vakfın temsilcisi de Abdülsamet Haşıloğlu'dur. C. Söz konusu İstanbul merkezli 3 vakıfta laik devleti kabul etmeyen anayasanın 2. maddesinde belirlenmiş, laik devlet aleyhine faaliyet gösteren Türkiye'nin özellikle bir bölgesinde daha yoğun çalışmalarda bulunan tarikat bünyesinde bulunmaktadır. Bu tarikatın amacı devletin sosyal, siyasal, iktisadi ve hukuki temel nizamlarını dini esas ve inançlara göre düzenlemektir. Ergenekon operasyonunun dış destekçisi malum olmakla birlikte içerideki faaliyetleri organize edenler devletin tüm kurumlarına sızmış olan Fethullah Gülen örgütü olduğundan kimsenin tereddütü yoktur. ABD'nin ve CIA'nın çizmiş olduğu Ergenekon projesi bu tarikatın eline verilmiş ve bu tarikatta başta emniyet, MİT, hükümet, basın, yargı ve destekçisi olan muhalefet partisinin içindeki unsurlarını harekete geçirerek ahlaki zafiyet içerisinde bulunan düşkün bir savcı vasıtasıyla anti-Amerikancı AKP muhalifi laik ve ulusalcı kesimlerin üzerinden Türk ordusuna yargı darbesi başlatılmıştır. Bu darbe için ahlak düşkünü bu savcı yeterli değildir. Takviye savcılar da temin edilmiştir. Ancak asıl olan dergahlardan yetişmiş ve yetiştirilmiş savcının taleplerini hüküm altına alacak dergah hakimlerini bulmaktır. AKP iktidarının son 6 yılındaki hakim ve savcı kadrolarındaki tarikatlaştırma faaliyetleri sonuç vermiş, bu operasyon için gözü kapalı karar verebilecek 4 genç hakim bulunmuştur. Bunların ortak özellikleri laik devlet ile hesaplaşma içinde olmalarıdır. Bu kişilere hedef olarak gösterilen sanıklar Atatürkçü, laik ve cumhuriyetçi iseler veremeyecekleri hiçbir karar yoktur. Bunu da verdikleri tüm kararlarla kanıtlamışlardır. Nitekim yargılanmakta olduğu mahkemenin genç üyesi Sedat Sami Haşıloğlu bu 4 hakim arasında en gözü pek olanıdır. Daha önce görev yaptığı Çatalca Sulh Ceza Hakimliği'nden mesleki tecrübe azlığına rağmen bu operasyon hazırlıklarının devam ettiği sırada İstanbul Özel Ağır Ceza Mahkemesi'ne üye olarak tayini son derece anlamlıdır. Çatalca'da görev yaptığı sırada ismi bir tarikatla birlikte fazlasıyla zikredilmiştir. Bu davada olmayan karargah evlerinin hesabını sormaya kalkanlardan biri olarak öncelikle kendisinin ışık evleriyle ne ölçüde rabıtasının olduğunu sorgulanması gerekir. Sadece siyasi düşüncesi değil, aile tarikat vakıflarını yaşam biçimleri olarak esas alan, hayatını tarikat boyutunda düzenleyerek hizmet aşamasında bulunan, laik cumhuriyetin hakiminde bulunması gereken Atatürkçü düşünceyi hasmı haline getirmiş, bu kişinin şahsımı ve sanıkları yargılaması, hukukun katli ve adaletin baştan inkarıdır. fikri husumet içerisinde acımasızca ve hukuk dışı tutuklama kararları ve diğer tüm tedbirlerden ötürü sanıklar hakkında soruşturma başında oluşturduğu şablonla hareket eden olması gereken laik devlete, cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlılıktan yoksun bir hakimle tarafsız ve bağımsız bir yargılamanın yapılamayacağı davanın ilk cesesinde bazı sanıklarca ortaya konmuş olmasına rağmen gözetilen bazı dengeler ve alınan ikinci bir heyet oluşturma tedbirleriyle görmemezlikten gelinmiştir. Bu kişinin heyet içerisine yer alması bu davanın kanayan yarası olmaya devam etmiştir. Ancak yukarıda beyan ve tespit etmiş olduğum cumhuriyet ve laik düzen düşmanı aile tarikatları içerisinde faaliyet gösteren bir hakimin bu yargılamayı devam ettirmesi adalet ve hukuk adına utanç verici bir davranıştır. Sayın Başkanım, sadece AKP muhalifi olması nedeniyle buraya getirilen laik ve anti-emperyalist Atatürkçüleri, cumhuriyet ile hasım hale gelmiş, tarikat anlayışıyla baş başa bırakmanın sorumluluğunu lütfen üstlenmeyiniz. Sizlerin sorumluluğu biz sanıkların adil yargılanması olmalıdır. Bunu en iyi şekilde gerçekleştireceğinizden hiçbir şüphem bulunmamaktadır. Talebime gelince, yukarıda arz ettiğim üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde sözün edilen 3 vakfın demişim dilekçemde. Ancak 4 vakıf olacak. Tüm kayıtlarını celp edilmek suretiyle bir tarikat bünyesinde laik devlet ve cumhuriyet aleyhine faaliyet gösteren 4 aile vakfı içerisinde çalışmalarda bulunan üye hakim Sedat Sami Aşıloğlu'nun davanın soruşturmasından itibaren sanıkların aleyhine verdiği hukuk dışı tutuklama ve tedbir kararları ile Atatürkçü laik ve cumhuriyetçi sanıklar lazım olduğunu ortaya koymuş ve tarafsızlığını yitirmiş olmakla öncelikle CMK 30. madde uyarınca kendi rızasıyla çekilmesine, çekilmeyi kabul etmediği takdirde CMK'nın 25'e 2. maddesi uyarınca red talebimin kabul edilerek üye hakimin heyetten alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ederim. 12. ayrımın sonu. Sayfa 137.